Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan tekrar merhaba diyoruz size. Dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımızda sizleri yine dijital bir keşif yolculuğuna çıkartacağız. Bugün iki farklı konumuz var. Bir tanesi dijital yazarlık, bir tanesi de dijital gazetecilik. Her ikisiyle ilgili de çok değerli konuklarımızı ağırlayacağız birazdan. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci yazar Esra Yazdıç Demir bizimle birlikte dijital yazarlık konusuyla ilgili olarak. Sayın Yazdıç Demir, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız Hakan Bey?
Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Siz
ben de
iyisiniz.
Çok iyiyim, teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi ben sadece gazeteci yazar dedim ama başka pek çok noktada çalışmalarınız olduğunu da biliyorum. Bu sadece bir yönü. Fakat o yönüyle ilgili de önemli bazı konular var. Bir yazar olarak aslında ne tür kitaplar yazıyorsunuz ondan da biraz bahsedelim. Çünkü orada kullandığınız materyaller de bizim için bir bakış açısı geliştirecektir.
Hakan, aslında ben çocuk ve ilk gençlik kitapları yazıyorum. Çünkü çocuk edebiyatının aslında edebiyat türleri arasındaki en heyecan verici dal olduğunu düşünüyorum. Ve hani biz doğru yetişkinlerle, doğru yerde evet ve hayır diyebilen yetişkinlere sahip olmak istiyorsak aslında bunun zaten çocukluktan edinilmesi gereken değerler olduğunu da farkındayız. O yüzden bu alanda çalışmalarımı yürütüyorum.
Evet, şimdi dijital gelişmeler yazarlığı nasıl etkiliyor sorusuyla başlayalım. Çünkü geçmişten günümüze teknolojiyi yazarlıkta kullanıyoruz. Detaylarına gireceğiz ama bugün açısından baktığınızda dijital gelişmelerin yazarlığa etkisi nedir size göre?
Şöyle, dijital gelişmeler aslında yazarlığı iki farklı görüş var, olumlu ve olumsuz şeklinde. Bence olumlu etkilemiştir. Neden? Ulaşım kolaydır dijitalde her şeye. O konuda sanıyorum herkes elinde fikirdir. Ancak dijitalde de olsa, dijital olmayan içeriklerde de olsa bizim için önemli olan nokta biliyorsunuz işin kalitesi. Yani dijitalde bizim evet ulaşımımız kaynaklara çok daha rahat. Ancak bizim bu kaynaklara ulaşımımız ne kadar kolay olursa olsun bizim içerik kalitemiz, öykünün kalitesi diyeyim ben size, yerinde ve uygun değilse o zaman aslında ister dijital yapın bu işi, ister farklı, isterseniz eski yöntemle yürütün, çok verimli bir sonuç alamayacaksınız. Dijitalden kastım aslında bir yandan da şu, şimdi pek çok araştırma var, sürekli yapay zeka ve robotlardan bahsediliyor, robotlar dünyayı ele getirecek gibi. Ama şöyle bahsedeyim ben size. Aslında robotlarla robotların savaşından bahsediyoruz biz şu anda. Dijital yazarlıkta da bu geçerli.
Biraz açıklar mısınız?
Şöyle, dijitalle insanın bir savaşı yok henüz. Neden? İşin içinde yaratıcılık var. Size bir örnek vereyim ben. Cinderella masalını biliyordur sanırım herkes. Cinderella masalına dijitalde yazılmasını istemişler. Demişler ki masalın özetini vermişler. Ve ona bir şart, yani uyaran koşarak her kelimesi alfabenin A'dan Z'ye her harfiyle başlayacak şekilde Cinderella masalını özetlemesini istemişler yapay zekanın. Eksiksiz şekilde tam uygun sırayla bir özet çıkarmış. Ancak iş yaratıcılık kısmına geldiğinde ne yazık ki birbirine benzer metinlerden oluşan, duygudan yoksun, deneyimlerden yoksun, sadece aktarımlardan oluşan bir metinle karşılaşıyoruz. Bunu edebiyat için söylüyorum daha çok. İşin, işte ben de 16 yıl gazetecilik yaptım. İşin haber kısmına geldiğinizde orası biraz daha aslında standart. Çünkü haber metni dediğimizin kurgusu daha basit ve belli kodları ve şartları olan. Onda bunu görmüyoruz. Evet, bir yapay zeka bir haber metni yazabilir. Ama yapay zeka henüz kurgusal anlamda bence yeterli düzeyde değil.
Evet, dolayısıyla hani robotların robotlarla karşılaşması bu anlamda. Tabii evet. Yaratıcılık aslında yazarlığın temelinde. Konuyu bulduktan sonra bütün onu konuyu işlemek, kelimelerle süslemek, hatta farklı kelimeler kullanmak, farklı anlatım biçimleri kullanmak, bunların hepsi yazarlığın bir başka noktadan farklılaştıran, yazarları farklılaştıran, ekoller oluşturan nokta. Bu noktada siz bu etki alanını genişletir mi acaba teknoloji ve dijital, yoksa yazarlar buna göre farklı noktada sadece teknolojiyi kullanarak yaratıcılıklarını mı geliştirirler?
Yani şöyle bir şey var. Bence yazarların, özellikle bu zanaat dediğimiz aslında işin kısmının, düşünürsek yapay zeka bize benzersiz bir yaratıcılık da ortaya koyuyor. Yani bizi kısıtlamak yerine aslında neyi besleyerek, ondan nasıl yardım alarak ilerleyebileceğimizi gösteriyor.
Evet.
Hep şöyle düşünüyorum. Onunla birlikte yaşamaya çalışmamız gerekiyor savaş açmak yerine. Ya evet, bunu nasıl yapıyor yapay zeka? Ben ondan neyi farklı yapıyorum diye düşünmek belki de işi daha böyle rayına sokar. Çünkü dil zenginliği önemli olan. Bugün 25 bin sanıyorum kelimelik bir hazinesi var yapay zekanın. Ama biz de kendimizi geliştirdiğimiz süreçte çok daha farklı bu zenginlik. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bunu okullarda karşılaşmaya başladık biz. Gittiğim okullarda da özellikle görüyorum. Yeni yeni ödevler veriliyor çocuklara dijitalle ilgili. Mesela ChatGPT ile röportaj.
Aa, ilginç.
Bu bana çok ilginç gelmişti. Yani proje ödevleri oluyor biliyorsunuz çocukların. Özellikle ortaokul ve sonrası için konuşuyorum. Okullardan birinde dediler ki Esra Hanım, bu seneki ödevlerimizden biri öğrencilerimizin ChatGPT ile röportaj yapması. ChatGPT kullanarak hikaye yazması. Tamam, bunu yapsın çocuk. Hiçbir problem yok. Çünkü gelişen dünyada dijitali yakalamak zorundayız. Hepimiz için geçerli bu. Ama şunu da ne olur dikkat edelim istiyorum. Sadece dijital değil, çocuk kendi yaratıcılığını kullanarak da lütfen hayatına devam etsin.
Evet, şimdi aslında yeri gelmişken çok kısa sizinle konuşmak isterim yazar olarak. Özellikle yapay zeka ya da bilinen adıyla, kullanılan adıyla ChatGPT yazı alanında özellikle. Hani çok kolaymış gibi gözüküyor ama burada çok önemli bir nirengi noktası var, temel nokta var. O da buraya yazacağınız, kodlama dediğimiz, belirteceğiniz, ne istediğinizi belirten kısım. Giderek öyle bir hal aldı ki, burası da ayrı bir sektör haline geldi.
Tabii.
Örneğin bir hikaye istiyorsunuz. Hikayeyi nasıl kodlamanız gerekir? Neler yazmanız gerekir? Neler istemeniz gerekir? Ya da bir ödev yaptıracaksınız. O ödevle ilgili neleri nasıl istemeniz gerektiğini kodlama konusunda da ayrı bir alan açılmaya başladı.
Tabii.
Demek ki biz aslında yapay zeka ve dijitali de kendi yaratıcılığımızla yeniden şekillendiriyoruz galiba.
Çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani şekillendirmek hala diyebilirim. Henüz bizim elimizde. Çünkü hani demin dedim ya, robotlar savaşıyor ama insanla robot henüz savaşmıyor bana göre. Size ilginç bir bilgi söyleyeyim. Dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi yapay zeka bölümündeki etik ekibini işten çıkardı geçen haftalarda.
Neden?
Bunun sebebi de şu. Bu inovasyon süreçlerinde, üretimlerde nasıl davranılması gerekir, nasıl zararlar olur ve bu zararları nasıl azaltmalıyız gibi sorulara yön verip çözüm bulan bir ekipti bu etik ekibi. başa çıkamadıklarını fark ettiler sorunlarla. Ve dediler ki bu kendi raporlarında da var. Sizinle paylaşırım isterseniz. Kendi raporlarında da var. Madem hasarı tahmin edemiyoruz, en azından etik ekibini devreden çıkartalım. Çünkü sürekli uyarı veriyorlar bize. Şuna dikkat etmesini istiyorum. Özellikle dinleyicilerimizin. Hala çok büyük bir güvenlik sorunu içindeyiz yapay zeka kullanırken. Neyi ne kadar açacağımız konusunda büyük bir güvenlik problemi var. Her iki söz konusu çocuksa.
Peki, şimdi bir yazar olarak ve dijital kullanan bir yazar olarak, gelecek teknolojileri tanıyan, bilen bir yazar olarak ne önerirsiniz? Nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Yani dijitali yazarlıkla nasıl kullanmalıyız size göre?
Yani aslında şöyle herhalde, yaratıcılığımızı engelliyor mu? Bu bizim ne kadar kullandığımızla ilgili dijital aslında. Ödev yapmak, reklam metni yazmak, haber metni yazmak, doğruya ulaşmak. Acaba o ne yaptığı görmek için evet dijital kullanılmalı. Mutlaka kullanılmalı. Ama hep dönüp geldiğimiz noktada aynı şeyi söylüyorum. Lütfen işin kalitesi sizdedir esas olarak. Siz dijitali yardımcı olarak kullanırsanız daha çok yol alırsınız. Ancak dijitale bağımlı hale gelirseniz o zaman adım attığınız her noktada o bağımlılıkla hareket etmek zorunda kalacaksınız. Mutlaka dijital kullanalım. Kullanmak zorundayız. Ama lütfen onu yardımcı bir organ olarak düşünelim. Ona göre hareket edelim.
Evet. Peki Sayın Demir, bu dijital gelişmeler yazarlıkta editörlüğü öldürecek mi size göre?
Şimdi editörlük kısmı olunca evet orada biraz soru işareti doğuyor. Çünkü zaten aslında yapay zeka biraz kontrol mekanizması gibi. Nerede hatayı bulmak? Eskiden Word üzerinde hemen harfler karıştığı zaman bir şey gördüğünde düzeltiyoruz diyorduk. Şimdi onun kat be kat gelişmişiyle karşı karşıyayız. Şimdi bir görsel gösteriyorsunuz, bir peçete gösteriyorsunuz, size kurgu sunuyor. Ya da dolabın kapağını açıyorsunuz, fotoğrafını çekiyor ve diyor ki içeride bu sebze ve meyveler var, bunlarla şu yemeği yapabilirsin ve bunları şu saklama koşullarında saklayabilirsin diyen bir robotla karşı karşıyayız. Yani şöyle, editörlük, demin de söylediğim gibi, editörlük için biraz çanlar erken çalmaya başladı diyebilirim. Ne yazık ki. Ama yine de bence insan dokunuşu, insan deneyimi ve insanın duygusu makineden beklenemez.
Peki yeni yazarlar, genç yazarlar bu yeni teknoloji ve dijitalle birlikte yeni bir ekol oluşturabilir mi?
Yeni ekol oluşturabilirler mi? Ya her şeyin bir ekolü oluşturulabilir herhalde istendiği sürece, ama ekolün devamlılığıyla ilgili bence düşünmek lazım. Çünkü birbiriyle çok benzer işler çıktığı zaman ondan bir verim beklemiyorum ben açıkçası.
Evet. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz aslında çocuk kitapları yazmak en zor olan. Ben öyle görüyorum en azından. Çünkü yetişkinlerin anlama noktası daha ileri seviye olabiliyor ama çocuklara herhangi bir şeyi algılatmak, anlatabilmek için çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Hatta biz kendi dünyamızda biraz çocukluğumuzdan kalan izleri de taşıyarak bütün sanat eserlerinde o çocuksu unsurları bulma gayretindeyiz. Aklıma hemen bir örnek geldi. Bon Jovi çok bilinen bir rock sanatçısı ve grubu da var. Ve Bon Jovi buraya kadar gelirken, bu şöhreti kazanırken aslında en büyük yardımı çocuklardan alıyor ve şarkılarını çocuklara dinleterek onların etkileri üzerinden şekillendiriyor. Dolayısıyla aslında yazarlıkta da sizin başlangıç noktanız ya devam noktanız aslında çok zor bir nokta. Her ne kadar dünya edebiyatı üzerinde biraz böyle farklı bir yere konulsa da çocuk yazarı olmak ya da çocuklara göre yazmak bambaşka nitelikler gerektiriyor. Bunun için neler lazım? Siz nasıl görüyorsunuz çocuk kitabı yazarlığı?
Şöyle, ben size Bon Jovi ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Bon Jovi'nin 2011'de İstanbul konserine gittiğimde çok ilginç. O zaman gazeteciydim ve bir arkadaşım şey demişti. Bon Jovi'nin kulisinin etrafında çocuklar var. Nasıl yani demiştim. Herhalde bu şimdi o zaman anlayamamıştım. Şimdi sizin söylediğiniz şeyle bağdaştırınca acaba bunu bilen ebeveynler mi götürdüler çocukları diye düşündüm ama şöyle çocuk edebiyatı yapmak için en çok gereken şey bence merak. Çünkü hani dijital dediklerinden biri ama dijital de olsa yani meraklı ve heyecanlı bir hikayenin önüne geçemezsiniz. İster dijital kitap yapın, ister yazılı basılı kitap yapın. O yüzden tek önemsediğim şey çocukları hafife almadan meraklı, heyecanlı ve farklı hikayeler yazabilmek. Bundan kastım nedir? İlle bir hikayenin okulda geçmesi gerekmiyor. Bir hikayenin sokakta geçmesi gerekmiyor. Siz bir çocuğu alıp bir hikaye boyunca metroda da seyahat ettirebilirsiniz. Yeter ki o heyecanı duymayı bilsin çocuk. Ona onu hissettirebilin. O yüzden kitap çocuk kitapları konusunda sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana genelde şey soruyorlar işte dijitalde bir şey yapmak istiyor. Dijital kitap okutalım mı? Lütfen hikayesine güveniyorsanız ister dijital olsun ister basılı olsun her tür sizin gözetiminizden geçmiş olan öyküyü okutun çocuklarınıza.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte ben olduğunuz için. Ve aktardıklarınız, paylaştıklarınız için kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Hakan Bey. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Sağ olun. Teknovadi'nin konuğu gazeteci yazar Esra Yazdıç Demir'di. Teknovadi devam ediyor. Yeniden birlikteyiz ve stüdyomuza çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Bahar Kayhan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Dijital gazeteciliği konuşacağız. Bunun eğitimini veriyorsunuz aslında.
Evet.
Üniversitenizde. Fakat dijital gazetecilik kavramı deyince pek çok farklı kavramlar aklımıza geliyor. Siz nasıl tanımlarsınız?
Tabii dijital gazetecilik deyince aslında biz özellikle internetin gelişimiyle başlayan ve farklılaşan bir gazetecilik anlayışından bahsediyoruz. Ama sadece internetle sınırlandıramayacağımız boyutlara ulaşan bir gazetecilik. Yani metnin, sesin, grafiklerin, işte algoritmaların, farklı pek çok içeriğin bir araya geldiği bir gazetecilik anlayışı. Ama artık işte tek düze metinin ötesine geçen bambaşka bir gazetecilik anlayışı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, şimdi tabii burada kullanılan alanlar, gazetecilikte bazı temel kurallar var, araştırma noktaları gibi. Artık bütün bunlar dijital gazetecilikte değişiyor. Görseller değişiyor, kullanılan araçlar değişiyor. Hatta az önceki konuğumuzla konuşurken özellikle mesela haber metinlerinin yazımında yapay zekanın kullanılabileceğini ama daha farklı metinlerde biraz sıkıntı yaşatabileceğini söylemişti. Mesela burada da dijital gazetecilikte yapay zekanın kullanımı noktasında neler düşünüyorsunuz?
Tabii burada yapay zekalılıkta önemli bir değişim yarattığını söyleyebiliriz. Ve olumlu kullanımları da var. Tabii ki olumsuz yanlarından da söz edebiliriz. İşte verebileceğim bir örnek, örneğin Los Angeles Times'ın deprem olduğu anda devreye giren bir yapay zeka kullanımı var. Ne yapıyor bu algoritma? Bir yerde belli bir şiddetin üzerinde tabii bir deprem olduğu anda bunu hemen tespit edip anında nerede olmuş, ne şiddette olmuş, nereleri nasıl etkilemiş bunu haberleştirebiliyor. Ve sadece bununla da sınırlı kalmıyor. İşte Twitter'da insanların paylaştığı ve çok retweet edilen örneğin içerikleri anında habere yerleştirerek insanlara bu konuda ne yapması gerekir, ne önlemler alması gerekir bu noktada bilgi verebiliyor. Yani bu anlamda etkili bir habercilik oluşturmuş oluyor diyebiliriz yapay zeka. Dolayısıyla son derece faydalı kullanımlarından söz edebiliriz ama bunun yanı sıra tabii dezavantajları da olduğunu söyleyebiliriz biz algoritmaların gazetecilik alanındaki kullanımının. Bunlarda özellikle hani karşımıza çeşitli etik sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Neden oluyor bunlar? İşte algoritmaların belli bir veri setine dayalı olarak ürettiği haberin aslında tamamen doğru olmayabileceğini söyleyebiliriz. Bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Etikle sınırlandıramayacağımız boyutları da var. Bu da nedir? İnsan gazetecilerin işsiz kalmasına neden olabiliyor. Bu da ciddi bir problem. Çünkü eskiden insanların yazdığı içerikleri artık işte robot gazeteciler, yani algoritmalar yazmış oluyor. Bu anlamda tabii insanların işsiz kalması açısından olumsuz yanları olabilir. Yine araştırmacı gazetecilik geleneğini biraz zedelediğini söyleyebiliriz ki araştırmacı gazetecilik nedir? Mevcutta çok da ortada olmayan içeriklerin ortaya çıkarılarak bir durumun tespitidir. Algoritma ile bunun çok yapılamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü algoritma ile üretilen habercilikte aslında mevcut durum daha çok ortaya konabiliyor. Yani mevcutta olmayan bir şeyin incelenmesi çok ortaya konulması çok mümkün olmuyor. Bunun gibi yani pek çok tabii maalesef ki olumsuz yanlarının da olduğunu söyleyebiliriz algoritmaya dayalı gazeteciliğin.
Şimdi sözlerinizden şunu çıkarttım. Aslında algoritma kelimesini kullandınız ve algoritma aslında bir metodoloji noktasında bakıyoruz. Bir düşünsel düzen noktasında bakıyoruz buna. Demek ki aslında dijital gazetecilikte algoritmalar ön planda. Ve bu algoritmalar günden güne değişen algoritmalar. Peki bu algoritmalar üzerinden bakıldığında Türkiye'deki yapıyı, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye'de çok yani gazetecilik anlamında çok yaygın bir kullanım henüz yok açıkçası. Ama kullanılmaya başlandığını gözlemliyoruz. Yani Türkiye tabii tüm gelişmeleri izliyor. Pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da buna geçilecektir diye düşünüyoruz. Ama işte hani örneğin yakın zamanda bir deprem yaşadık. Çok etkin algoritmaya dayalı az önce verdiğim örneğin evet. Los Angeles Times'taki gibi bir algoritma haberciliği göremedik. Tabii bu biraz da medya kuruluşlarının buna bütçe ayırması gereken ve bu konuda belli yani gazeteciler değil de işte yazılımcıları istihdam etmesi gereken
aslında
bir durum elbette.
Aslında şimdi baktığımızda dijital gazetecilikte dijital ortamda çıkan gazeteler de var.
Tabii.
Bunu da direkt dijital gazetecilik olarak değerlendirebiliriz. Ama orada yine geleneksel gazeteciliğin devamı şeyleri daha çok görüyoruz.
Evet.
Galiba,
yani Türkiye'de tabii dijital gazetecilik çok yaygın. Ama burada algoritma kullanımının çok henüz yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi yani geleneksel gazetecilikten çok da farklılaşmayan bir dijital gazetecilik pratiği karşımıza çıkıyor Türkiye'de.
Biraz
daha hibrit ama tabii dijital gazetecilikte geleneksel gazetecilikten daha farklı yanlar görüyoruz. İşte daha farklı görsel içeriklerin daha ön planda olduğu. Dolayısıyla hani metinden daha çok artık işte grafikler belki işte videolar daha renkli görsellerin ön plana çıktığı bir hız kaygısının yine dijital gazetecilikte daha farklı olarak karşımıza çıktığı. İşte geleneksel gazetecilikte nedir? Günlük olarak üretilen ve ertesi gün aslında baskıya sürülen bir gazete var. Ama dijital gazetecilikte artık anında, olay olduğu anda haberleştirildiği için tabii bir hız kaygısı var. Bu da tabii biraz doğru haber pratiğini biraz zedelediğini söyleyebiliriz. Çünkü o anda o haberi ulaştırmak için gerçekten doğru mu değil mi gibi tartışmalı durumlar da karşımıza çıkıyor.
Evet, biraz da tabii herkes bu noktadan bakınca toplumun içinde olan herkes de biraz haberin içindeymiş gibi oluyor aslında. Ve dijital gazetecilik kavramının içerisine bir şekilde toplumu da, sosyal alanları da alınması söz konusu.
Biz buna yurttaş gazeteciliği diyoruz aslında. Yani artık herkesin bir anlamda gazeteci olduğu bir dönem karşımıza çıkıyor. Çünkü işte herkesin elinde mobil cihazlar var ve bir yerden geçerken bir olayı haberleştirebilir. Tabii bunun iyi yanları da var, yine kötü yanları da var. Yani iyi yanı ne? Artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Dolayısıyla hani geleneksel medyaya yansımasa bile sosyal medyada bir şey mutlaka haberleştirilebiliyor. Ve daha önce hani işte geleneksel medyada sesini duyuramayan belki grupların, azınlıkların sosyal medya aracılığıyla paylaşımlarda bulunmasını mümkün kıldığını söyleyebiliriz. Ama tabii araştırmalara baktığımız zaman yurttaş gazeteciliğinin de yani sıradan insanların yaptığı paylaşımların da çok da geleneksel medyadan aslında farklı olmadığını görüyoruz.
Şimdi tabii sizin verdiğiniz eğitimlerde muhakkak genç arkadaşlarımızı üniversitede gazetecilik okuyan ve gazeteci olmak isteyen yeni nesil genç arkadaşlarımıza dijital okuryazarlık eğitimi de muhakkak veriliyor. Bu noktada aslında bütün bahsettiğiniz bu sosyal medya, diğer internet gazeteciliği, bütün bunları nasıl harmanlayacağı, nasıl kontrol noktaları oluşturulacağı gibi noktalar mı ön planda? Biraz bundan bahseder misiniz?
Yani şöyle, dijital okuryazarlık çok önemli. Tabii buna bir boyutta medya okuryazarlığını eklemekte fayda var diye düşünüyorum. Biz tabii iletişim fakültesinde verdiğimiz eğitimlerde zaten bu eğitimin temelinde yani karşılaştığı, hemen her yerde karşılaştığı mesajı nasıl okuyacak ve kendisi içerik üretirken en doğru ve etik şekilde bu içeriği nasıl üretecek? Bu hani bizim zaten iletişim fakültemizin en temel noktası. Ama hani buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Artık iletişim fakültesinde okumayan, diğer öğrencilerinde, hatta öğrenci olmayan herkesin de bu medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlıklara sahip olması gerektiğini söylüyoruz. Yani dolayısıyla bu artık iletişim fakültelerini aşan, herkesin sahip olması gerektiği bir beceri. Yani algoritmalardan bahsettik örneğin. Algoritmaya dayalı habercilik de arttıkça neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırabilecek bir dijital okuryazarlık becerisine sahip olmamız gerekecek. Yani çok da doğru olmayan veri setlerinden alınan bir haber karşımıza çıktığında bunun neden ve nasıl doğru olmayabileceğine yönelik bir sorgulama bizim getirmemiz gerekecek. Bu bağlamda yani sadece iletişim fakültesi öğrencilerinin değil hepimizin, yani yaşam boyu öğrenme diye de adlandırabileceğimiz bir konu da var. Dolayısıyla her yaştan insanın sahip olması gereken bir beceri. Evet.
Tabii bilgi kaynaklarının özellikle dijital ortama hangi hızda, hangi sürede, ne kadar zamanda aktarıldığının da önemi var. Şu anda hepsi aktarılmış değil. Dolayısıyla aslında eksik kaynakla eksik gazetecilik de yapıldığı söylenebilir. Ama yeni nesil gazetecilerin size göre farkı ne olacak? Ve yeni nesil gazeteciler özellikle kendi alanlarında özgürce freelance olarak çalışabilecekler mi? Böyle bir, nasıl bir gelecek görüyorsunuz dijital gazetecilikte?
Evet. Tabii artık günümüz gazetecilerinin yazılım bilen kişiler olması gerekiyor. Yani eskiden işte temel anlamda gazetecilik becerilerine sahip olması gereken kişilerken artık az çok yazılımdan anlayan ve dijital olanaklardan faydalanarak içerik üretebilen kişiler olması gerekiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında hani freelance olarak çalışarak kendileri bir yere bağlı kalmaksızın kendilerini ortaya koyabilecek gazetecileri göreceğimizi elbette ki düşünüyorum. Bu bir anlamda aslında bir özgürleşim için ve demokrasi için önemli bir adım olarak da görülebilir. Yani bu şekilde bir anlayış, bir anlamda bir kurumun sınırlayıcılığını aşan bir düzen olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii yani hani işte yine araştırmalara baktığımız zaman, örneklere baktığımız zaman çok böyle olmuyor. Yani bunu yapanlar var, işte örneğin işte Occupy Wall Street ayaklanmasında bir yurttaş gazeteci çıkarak oradaki gerçek durumu ortaya koyabildi. Ama sınırlı, yani bunu yapabilmek, işte insanın içinde olduğu, yaşadığı ülkenin yine yasal kurallarına tabi olacağı için ya da işte çalıştığı başka bir kurum olabilir sonuçta, hayatta kalmak için para kazanmak zorunda vesaire. Yine belli değerler ve belli kurallara yönelik olarak çalıştığı için farklı sınırlandırıcılıklar yine olacaktır. Ama bunun yine de bir umut penceresi olduğunu en azından söyleyelim. Yani artık işte ne diyoruz? Söylenemeyen hiçbir şey olmuyor. Yani en azından kendi hakkımızı savunabiliyoruz sosyal medyadan. Bu bağlamda geleceğin gazetecileri aslında demokratikleşme açısından da önemli fonksiyonu olan kişiler olacak gibi gözüküyor.
Evet. Peki son olarak şunu sorayım. Siz dijital gazetecilikte gelecek perspektifinde özellikle kullanım alanları ve teknolojiden bahsettiniz ama kişisel gayret ya da kişisel beceri, kişisel öngörü noktasında neleri gözlemliyorsunuz ya da neleri bekliyorsunuz?
Yani kişilerin kullanmaları açısından.
Sahip oldukları meziyetler açısından.
Anladım.
Anlatabilir miyim?
Yani tabii kişilerin mutlaka işte yapabiliyorsa bir yazılım öğrenmesi gerektiğini elbette ki düşünüyorum. Ama bunu yapamıyorsa yine de çeşitli dijital becerileri öğrenmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani işte bu da nedir? En azından sosyal medyaya içerik üretebilecek şekilde temel bir editing belki programı kullanmayı bilmesi, ki bunların çok hani versiyonları var, daha kolay olanları var. Bunları öğrenebilmesinin faydalı olacağını, işte bunun dışında zaten hani az çok herkes artık fotoğraf çekebiliyor, video çekebiliyor, ama biraz daha işte bunları işleyebilecek programları da, işte belki
bir de
temel bir tasarım
oluşturması gerekiyor değil mi? Yani bütün bunları analiz edecek. Bir altyapı oluşturmak için de biraz o hani verileri özümsemesi için de dijital okur yazar mı olması gerekiyor?
Evet, yani tabii
çünkü
ki
çok
şöyle,
fazla herkes artık kitap okumuyor.
Yani programları bilmek ayrı bir nokta. Yani tamam, editing programı bilecek, tasarım programı biliyor, yazılım biliyor, tüm bunları biliyor, ama hangi içeriği bunları kullanarak sunacağını tabii ortaya koymak ayrı bir disiplin belki de diyebiliriz. Yani bu noktada tabii ki belki bir miktar sosyoloji, bir miktar felsefe, bir miktar siyaset, tüm bunlara bir miktar hakim olmak. Yani gazeteci dediğimiz kişi zaten gündemi takip ederek ve belli bir konuda uzmanlığı olan kişi elbette ki. Yani işte ekonomi muhabiri temel ekonomi disiplininin temel bilgilerini bilerek ve mevcut gelişmeleri anlayabilecek, yorumlayabilecek biri demek elbette ki. Dolayısıyla elbette ki bu temel programları bilmek yeterli değil.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok
ben
güzel bir sohbet
ediyorum.
Oldu. Çok bilgilendirici oldu. Dijital gazetecilik konusunda çok sağ olun.
Çok teşekkürler.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Bahar Kayhan'dı konuğumuz. Teknoval'den sizlere veda etme zamanımız geldi. Yeniden birlikte oluncaya kadar programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan sizlere hoşça kalın diyoruz. Teknoval.